Ayrım 16.
Ama Sera Mana'nın adamları tarafından az önce yakalanmak üzereydim. Sanırım hala kenttelerdir. Evet, ama onları atlattım. Onları gerçekten atlatamamışsan buraya da baskın yapmakta gecikmeyeceklerdir. Böyle bir durumda seni öldürmek zorunda kalır ve bir hırsız tarafından saldırıya uğradığımı söylerim. Yukarıda uyku ilacının etkisiyle uyuyan Dolan, Ofir'in ifadesini ister istemez desteklerdi. Ben işimi bilirim, beni izleyemediler. Öyle malım Raya, ne oldu anlat. Şanssızlıklar birbirini izledi. Bunlar daha çok bir beceriksizlikler zinciri olmasın. Suriyeli en küçük ayrıntıyı atlamadan olayları açıkladı. Düşünceleri okuma yeteneği olan Ofir'in karşısında dolambaçlı yollara başvurmaması en akıllıca iş olurdu. Raya'nın açıklamalarının ardından uzun bir sessizlik oldu. Ofir bir hükme varmadan önce düşünüyordu. Hakikaten şanssızmışsın ama casusluk şebekenin çöktüğünü kabul etmemiz gerekiyor. Peki ya mağazalarım, stoktaki mallarım ve topladığım servetim? Haddi Mısır'ı fethedince onlara yeniden kavuşacaksın. İnşallah savaş tanrıları sizi duyar. Bizim zaferimizden kuşku mu duyuyorsun? Bir an bile kuşku duymadım. Mısır ordusu hazır değil. Son aldığım haberlere göre silahlanma programı gecikecekmiş. Üst rütbeli subaylar Hitit birlikleriyle doğrudan çarpışmaktan korkuyorlarmış. Korkan asker peşinen yenilmiş demektir. Ofir, aşırı güvendiği insanı bozguna sürükleyebilir dedi. Ramses'i uçuruma sürüklemek için hiçbir şeyi safsaklamamamız gerekiyor. Çınarı kullanmaya devam edecek misiniz? Firavun ondan kuşkulanıyor mu? Ağabeyine güvenmiyor. Ama onun bizim müttefikimiz olabileceğini düşünemez bile. Hem kral ailesinin bir ferdi ve hem de dışişleri bakanı olan bir Mısırlının vatanına ihanet edebileceği nasıl düşünülebilir? Bana göre Şenar bizim için esaslı bir piyon rolünü sürdürüyor. Benim yerimi kim alacak? Senin bilmen gerekmez. Benim hakkımda bir rapor yazmak zorundasınız Ofir. Bu rapor övgü dolu olacak. Haddiye sadık bir kişi olarak hizmet ettin. İmparator bunu dikkate alacak ve seni ödüllendirecektir. Yeni görevim ne olacak? Muvattalise bir tasarı sunacağım. Kararı o verecek. Tanrı Aton olayı ciddi mi? Öteki dinlere inananlar gibi Aton'dan yana olanları da umursamıyorum. Ama hepsi koyun kadar saf ve gözleri kapalı mezbahaya giderler. Madem bana bu kadar inanıyorlar, neden onları hayal kırıklığına uğratayım? Ya sizinle birlikte olan kız? Meczubun, budalanın biri. Ama mükemmel bir medyum. Onun katkıları olmasa ulaşılması olanaksız birçok değerli bilgiyi elde edemezdim. Ve onun yardımıyla Ramses'in adam akıllı zayıflatılabileceğini umuyorum. Ofir kaçışına ve ortadan kayboluşuna üzüldüğü olası müttefiki Musa'yı düşündü. Bir trans halinde Lita'yı sorgularken Musa'nın hala hayatta olduğunu kesin olarak öğrenmişti. Suriyeli birkaç gün burada dinlenebilir miyim diye sordu. Bu sıralar sinirlerin çok zayıfladı. Çok tehlikeli. Hemen limanın güney ucuna git ve Pir Ramses'e gitmek üzere yola çıkacak olan tekneye bin. Ofir Suriyeli'ye Mısır'dan çıkıp Kenan ülkesi ve Güney Suriye yoluyla Hitit bölgesine ulaşabilmesi için yardımcı olacak kişilerin adlarını ve gerekli parolayı verdi. Raya'nın gidişinden sonra büyücü, Lita'nın derin bir uykuya daldığını emin olur olmaz villadan ayrıldı. Fırtınanın sürmesi onun işini kolaylaştırıyordu. Kimseye görünmeden Raya'nın yerini alan kişiye faaliyete geçmesi için emir verdikten sonra inine dönecekti. Şenar durmadan yiyordu. Mantığı tehlikede olmadığını söylese de gene de sıkıntısını gidermek için yemek yemesi gerekiyordu. Kızarmış bir bıldırcını mideye indireceği sırada kahyası eski dışişleri bakanı Meba'nın geldiğini haber verdi. Şenar Meba'nın yerine kendini tayin ettirmiş ve gözden düşmesinin sorumluluğunun Ramses'e ait olduğunu ona inandırmıştı. Meba saygın ve ölçülü bir yüksek rütbeli memurdu. Babadan oğula geçen bir katiplik geleneği olan bir ailedendi. Çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi ve karşılaştığı günlük sorunlardan kaçınmayı bilen Meba'nın tek amacı mesleğinde yükselmekti. Dışişleri Bakanı olduğunda emekliliğe kadar orada kalmayı umuyordu. Ama Şener, Meba'nın asla öğrenemeyeceği müdahalesiyle işin elinden almıştı. İşsiz güçsüz kalan diplomat, Memphis'teki geniş arazisine çekilmiş, arada bir Pir Ramses sarayında görünmekle yetiniyordu. Şener elini ağzını yıkadı, kokular süründü ve saçlarının düzgün olup olmadığına baktı. Ziyaretçisinin süslenme merakını biliyor ve ondan aşağı kalmak istemiyordu. Sevgili dostum Meba, seni başkentte görmek ne büyük bir zevk. Yarın akşam vereceğim kabul şölenine gelme onurunu bana bağışlar mısın? Memnuniyetle. Şu anki durumun bir eğlence düzenlemeye uygun olmadığını biliyorum. Ama üzüntü içinde yok olup gitmemek gerekir. Kral saraydaki alışkanlıklarda hiçbir değişiklik yapılmamasını önemsiyor. Geniş ve güven veren bir yüzü olan Meba, zarif hareketleri ve ağırbaşlı sözleriyle hala çekici bir kişilik sergiliyordu. Görevinizden memnun musunuz Şener? Kolay bir görev değil ama ülkenin yüceliği için en iyi biçimde yapmaya çalışıyorum. Suriyeli tüccar Raya'yı tanıyor musunuz? Şener kaskatı kesildi. bana üstün kaliteli, ender bulunan ve çok pahalı vazolar satar. Görüşmeleriniz sırasında başka konulara da değiniyor muydunuz? Sana ne oldu böyle Meba? Benden yana korkunuz olmasın Şenar. Korkmak mı? Ne demek istiyorsun? Raya'nın yerini alacak kişiyi bekliyordunuz, değil mi? İşte karşınızdayım. Sen, Meba. İşsizliğe zor katlanıyordum. Hitit casusluk şebekesi benim ilişki kurunca Ramses'ten öcümü alma fırsatını yakaladım. Dostumuzun sizi Ramses'in yerini alacak kişi olarak seçmesi beni şaşırtmadı. Tabii iktidarı elinize aldığınız zaman Dışişleri Bakanlığı'nı bana tekrar vermeniz koşuluyla. Kralın ağabeyi bunalmış görünüyordu. Söz mü Şener? Söz Meba, söz. Size dostlarımızın talimatlarını ileteceğim. Şayet sizin de onlara göndereceğiniz bir mesaj olursa benden yararlanacaksınız. Bugünden itibaren aşağı yerine beni kendinize yardımcı seçeceğinize göre sık sık görüşme fırsatı bulacağız. Kimse benden kuşkulanmayacak. 38. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşaş'a şiddetli bir yağmur yağıyordu. Hava giderek soğuyor, evlerde ısınmak için turba ve odun yakılıyordu. Bu dönemde çok sayıda çocuk ölüyordu. Sağ kalan erkek çocuklar ileride eşsiz birer asker olacaklardı. Miras hakkından mahrum bırakılan kız çocuklar ise kurtuluş umudunu iyi bir evliliğe bağlıyorlardı. İmparatorun oğlu ve ordunun yeni komutanı Urhiteshup, kötü hava koşullarına rağmen eğitimi daha da artırmıştı. Piyadelerin bedensel gücünden memnun olmadığı için onları uzun bir sefere çıkmışlar gibi sırtlarında silahları ve yiyecekleri olduğu halde sanki uzunca bir sefere çıkmış gibi saatlerce yürütüyordu. Yorgunluktan bitkin düşmüş askerin birçoğu ölmüştü. Urhiteshup, beceriksizlerin mezara bile layık olmadıklarını düşünerek ölenleri yolun kenarında akbabalara bırakmıştı. İmparatorun oğlu savaş arabaları mürettebatını da atlarını ve arabalarını güçleri tükeninceye kadar sürmelerini emrederek aynı derecede zorluyordu. Birçok ölümcül kaza sonucu bazı araba sürücülerinin yeni malzemeleri iyi kullanmadıkları ve uzun bir barış sürecinde semirdikleri kanısına varmıştı. Askerler sırasında tek bir protesto yükselmiyordu. Herkes Urhiteshup'un birlikleri savaşa hazırladığını ve zaferin onun sert tutumuna bağlı olduğunu biliyordu. Halkın yeni yeni beliren sevgisinden memnun olan Urhiteshup, ordunun başkomutanının Muvattalis olduğunu şimdilik unutmuyordu. Komutanlığı nedeniyle Anadolu'nun ücra köşelerinde savaş hazırlıklarını yönetirken saraydan uzak kalmak, beraberinde bir tehlikeyi de getiriyordu. Bu nedenle Urhiteshup, babasıyla Hattuşil'in gizli kapaklı işleri hakkında olabildiğince bilgi toplayıp kendisine bildirmeler için saray halkından bazılarını parayla görevlendirmişti. Urhiteshup, Hattuşil'in Hitit egemenliğindeki yakın ülkelerde denetleme turuna çıktığını öğrenince hem şaşırdı hem de rahatladı. Şaşırdı çünkü imparatorun kardeşi başkentten çok nadir çıkardı. Rahatlamıştı çünkü saraydan uzak olması, savaş karşıtı olan tüccarların yararına verdiği haince öğütleri yaymasını önlüyordu. Urhiteshup tüccarlardan nefret ediyordu. Ramses'e karşı zafer elde ettikten sonra Muvattalis'i devirecek, Haddi tahtına çıkacak, Hattuşil'i tuz madenlerinde yok olmaya gönderecek, küstah ve komplocu Putuhepa'yı da taşrada bir geneleve kapatacaktı. Tüccarlara gelince onlar da zorla orduya alınacaklardı. Haddinin geleceği çizilmişti bile. Urhiteshup'un değişmez lideri olacağı bir askeri diktatörlük. Hükümdarlığı birçok seneler zalim ve becerikli bir şekilde yönettikten sonra halkın gözündeki saygınlığını koruyan imparatora hemen saldırmak vakitsiz olurdu. Ateşli karakterine rağmen Urhiteshup sabırlı olmasını ve babasının ilk hatasını beklemesini bilecekti. Ondan sonra da ya Muvattalis tahttan feragat etmeye razı olacak ya da oğlu tarafından öldürülecekti. İmparator kalın bir yün paltoya sarılmış, onu ancak ısıtan bir şöminenin önünde duruyordu. Yaşı ilerledikçe kışın soğuğuna dayanamaz oluyordu. Ama karlarla kaplı dağların sunduğu o görkemli manzarayı seyretmekten de vazgeçemiyordu. Bazen içinden ülkesinin doğal zenginliklerini işletmekle yetinmek, fetihlerden vazgeçmek geçiyordu. Ama bu düşünceler çabucak dağılıyordu çünkü yayılma politikası ulusunun yaşaması için kaçınılmazdı. Mısır'ı fethetmek demek bereketli bir hazineye sahip olmak demekti. Başlangıçta Mısır halkını yatıştırmak için ülkenin yönetimi Ramses'in ağabeyi gözü doymaz Şener'e verilecekti. Sonra bu hainden kurtulunacak, Mısır'a Hitit yönetimi yerleştirilecek ve bütün başkaldırı istekleri bastırılacaktı. Şu an en önemli tehlike kendi oğlu Urhiteshup'tu. Hitit ordusuna savaşma gücü ve canlılık vermesi için imparatorun ona ihtiyacı vardı. Ama kazanılacak zaferi kendi adına bir avantaj olarak kullanmasını engellemek zorundaydı. Gözü pek bir savaşçı olan Urhiteshup, devlet anlayışı olmayan bir adamdı ve çok kötü bir yönetici olurdu. Hattuşil'in durumu farklıydı. Her ne kadar sıska, sağlıksız birisi ise de imparatorun kardeşi yönetici nitelikleri olan, geri planda kalıp gerçek gücünü saklamasını bilen bir adamdı. Gerçekten ne istiyordu? Muvattalis bu soruya yanıt verecek durumda değildi ve bu konuda kuşkulara kapılmaktan korkuyordu. Hattuşil imparatorun huzuruna çıktı. Yolculuğun iyi geçti mi kardeşim? Elde ettiğim sonuçlar umduğumuz gibi çıktı. Hattuşil üst üste birkaç kez hapşırdı. Soğuk algınlığı mı? Konakladığımız hanlar iyi ısıtılmadığı için üşüttüm. Karım bana sıcak şarap yaptı. Ayaklarımı sıcak suya koydu. Bu tedbirler nezlenin üstesinden gelecek. Müttefiklerimiz seni iyi karşıladılar mı? Ziyaretim onları şaşırttı. İlave vergi alacağımızı sanarak korktular. Egemenliğimiz altındaki topraklarda korku salmayı sürdürmek iyidir. İğilmeyi unuttukları zaman başkaldırmaları yakın demektir. Ben de bu nedenle konunun can alıcı noktasına girmeden önce şu ya da bu prensiplerin yaptığı yanlışlardan ve imparatorun bağışlayıcılığından bahsettim. Şantaj, diplomasinin etkili bir silahıdır Hattuşil. Bana öyle geliyor ki sen bunu ustalıkla yaparsın. Ustalığı tam olarak elde edilemeyen güç bir sanattır ama sonuçları olumlu olarak görülür. Egemenliğimiz altındaki bütün prensipler hiç istisnasız davetimizi kabul etti. Bu beni çok memnun etti sevgili kardeşim. Onların hazırlıkları ne zaman bitecek? 3 ya da 4 ay sonra. Bu konuyu resmi belgelere dökmemiz gerekir mi? Hattuşil, bundan kaçınsak daha iyi olur dedi. Düşman topraklarına casuslarımızı sızdırdık. Belki Mısırlılar da aynı şeyi bizim topraklarımızda yapmışlardır. Pek olası değil ama ihtiyatı elden bırakmamak gerekir. Müttefiklerimiz için en öncelikli konu Mısır'ın çökmesi. Onlar haddini resmi temsilcisine söz vererek imparatora söz vermiş oldular. Biz harekete geçinceye kadar sessiz kalacaklar. Vücudunu saran ateşten gözleri parlayan Hattuşil, kumaş kaplı kapaklarla pencereleri örtülmüş odanın sıcaklığından hoşlanmıştı. Ordumuzun hazırlıkları ne durumda? Muvattalis, Urhiteşup görevini tam anlamıyla yerine getiriyor diye karşılık verdi. Birliklerimizin gücü yakında en üstün düzeye gelecek. Sizin mektubunuzla karımın mektubunun kralla karısının kuşkularını giderdiğini düşünüyor musunuz? Ramses ve Nefertari çok sıcak birer yanıt verdiler. Karşılıklı yazışmayı sürdürüyoruz. Bu mektuplar en azından onları şaşkına çevirecek. Bizim casus şebekemiz ne olacak? Suriyeli tüccar Raya'nın işi bitti. Adamları dağıldı. Ama bizim baş ajanımız Libyalı Ofir çok değerli haberleri bize ulaştırmayı sürdürecek. Bu Raya'yı ne yapmalı? Onun tamamen ortadan kaldırılması bana iyi bir çözüm gibi geliyor. Ama Ofir'in daha iyi bir fikri var. Sen şimdi git. Güzel karının yanında iyice bir dinlen. Baharatlı sıcak şarap Hattuşil'in ateşini düşürdü ve sinüs ağrılarını hafifletti. Sıcak ayak banyosu Asya yollarında yaptığı günler süren yolculuğun yorgunluğunu giderdi. Hizmetçi kadın omuzlarına ve boynuna masaj yaptı. Berber Putuhepa'nın gözetiminde sakallarını tıraş etti. Yalnız kaldıkları zaman karısı görevin tamamlandı mı diye sordu. Sanırım sevgilim. Ben de kendi görevimi tamamladım. Görevin mi? Sen neden söz ediyorsun? Hareketsiz durmak benim tabiatıma uymaz. Açıkla lütfen. Sanki çok işlek bir zekaya sahipsin, hala anlamadın mı? Sakın kendi başına... Aynen öyle saygıdeğer diplomat bey. Sen imparatorun emirlerini yerine getirirken ben de senin rakibinle, tek rakibinle meşgul oluyordum. Urhiteşup mu? Senin yükselmeni durduracak ve başarını engelleyecek başka kim olabilir? Onun ordu komutanlığına tayini başını döndürdü. Kendini şimdiden imparator olarak görüyor. Oysa Muvattalis onu parmağında oynatıyor. Muvattalis ve sen tehlikeyi küçümsüyorsunuz. Yanılıyorsun Putuhepa. İmparator uyanık ve aklı başında. Şayet bu rolü oğluna vermişse orduyu diriltmek ve savaş günü gelince etkin olmasını sağlamak içindir. Ama Muvattalis Urhiteşup'un haddi yönetecek güce sahip olduğunu düşünmüyor. Yönetimi sana mı emanet edecek? Benim kanım bu. Bu benim için yeterli değil. Urhiteşup korkunç ve tehlikelidir. İkimizden de nefret ediyor ve biz iktidardan uzaklaştırmayı düşünüyor. İmparatorun kardeşi olduğun için sana açıkça saldırmaya cesaret edemez. Ama seni sırtından vuracaktır. Sabırlı ol. Urhiteşup kendi kendini mahkum edecek. Çok geç. Ne demek çok geç? Ne gerekiyorsa onu yaptım. Tahmin ettiği şey Hattuşil'i korkuttu. Putuhepa, tüccarların bir temsilcisi Urhiteşup'un karargahına gitmek için yola çıktı diye açıkladı. Onunla konuşmak için izin isteyecek ve ona güven vermek için birçok zengin tüccarın Muvattalis'in sonunun geldiğini ve oğlunun tahta çıkmasını dört gözle beklediklerini söyleyecek. Adamımız huzuruna kabul edildiği anda Urhiteşup'u bıçaklayacak. Biz de sonunda bu canavardan kurtulacağız. Haddinin ona ihtiyacı var. Daha çok erken, hem de çok erken. Urhiteşup'un birliklerimizi savaşa hazırlaması gerekiyor. Putuhepa alaycı bir ifadeyle onu kurtarmaya mı çalışacaksın diye sordu. Ateşten her tarafı sızlayan Hattuşil bacaklarının ağrısına bakmadan ayağa kalktı. Hemen gidiyorum dedi. 39. Zarif ve kibar aşağıyı Kuzey Suriye yollarında atla dolaşan bir postacının kaba kumaştan yapılmış, eski püskü paltosu içinde tanımak olanaksızdı. Güçlü kuvvetli bir eşeğin üstüne kurulmuş olan aşağı, peşinden gelen ve her biri 60'ar kiloluk posta yükü taşıyan iki eşekle birlikte az önce Hititlerin egemenlik alanına girmişti. Aşağı, Kenan ülkesi ve Amur'u da birkaç hafta kalmış, iki prensliğin de savunma sistemlerini yakından incelemiş, bir Hitit saldırısına karşı savunma gücünü organize etmekle görevli Mısırlı subaylarla durumu tartışmış ve becerikli 10 kadar kadınla metres listesinde kabartmıştı. Amur'u prensi Benteşina, Aşağı'nın davranışından çok memnun olmuştu. Zarif ve ağzının tadını bilen Aşağı, hoşa gitmeyecek hiçbir istekte bulunmamış, sadece Hititlerin herhangi bir saldırısından kuşkulanır kuşkulanmaz Ramses'e haber vermesini istemekle yetinmişti. Sonra Aşağı oradan ayrılıp Mısır'ın yolunu tuttu. En azından öyle sanılmasını istemişti. Emirlere uyan muhafız birliğe güneye doğru kıyıdan yola çıkmıştı. Oysa ki diplomat, Mısırlı giysilerinden kurtulup bir postacı kılığına bürünen Aşağı, çok iyi taklit edilmiş olarak bir Hitit onay belgesini yanına alarak kuzeye gidiyordu. Kesin olmayan kaynaklardan gelen çelişkili raporlara bakarak, haddinin gerçek niyeti üzerine doğru bir kanı oluşturmak imkansız olduğu için bir keşif gezisine çıkmaktan başka çare yoktu. Ramses'in arzusu kendisininkiyle aynı doğrultuda olduğu için Aşağı görevi itiraz etmeden kabul etmişti. Haberi ilk elden alacağına göre oyunu kendi keyfine göre yürütebilirdi. Hititlerin büyük gücü yenilmezliklerine ve dünyayı fethetmeye hazır olduklarına herkesi inandırmaktan ibaret miydi? İşte somut bir takım verilere dayanarak yanıt verilmesi gereken soru buydu. Hititlerin sınır karakolu ürkütücü görünüşlü 30 kadar silahlı askerle korunuyordu. Aralarından 4 piyadeleri Aşağı ile 3 eşeğin çevresinde dolandı. Sahte postacı korkudan dona kalmış bir şekilde bekledi. Bir mızrağın demir ucu Aşağı'nın sol yanağına dokundu. Belgelerini göster. Aşağı paltosunun cebinden Hitit yazısıyla yazılmış tableti çıkardı. Asker tableti okudu, sonra arkadaşına verdi, o da okudu. Nereye gidiyorsun? Hattuşaş'a. Tüccarlara mektup ve faturalarını götürüyorum. Bir görelim bakalım. Bu belgeler kişi özeldir. Ordu için kişi özel hiçbir şey yoktur. Mektup sahipleriyle başımın derde girmesini istemem. Asıl itaat etmezsen başın derde girecek. Aşağı soğuktan uyuşmuş parmaklarıyla içlerinde tabletler bulunan torbaların ağzını bağlayan sicimleri çözdü. Asker, ticari konularda bir sürü ıvır zıvır dedi. Postacı silah taşımıyordu. Hititler onu suçlayacak hiçbir şey bulamadılar. Bir köye girmeden önce kontrol noktasına başvur. Yeni mi çıktı bu adet? Bunu sorgulamak sana düşmez. Kontrol noktalarına başvurmayacak olursan düşman kabul edilip öldürüleceksin. Hitit topraklarında düşman yoktur. Sen söyleneni yap o kadar. Peki peki. Hadi bas git. Seni yeteri kadar gördük zaten. Aşağı yasalara aykırı bir şey yapmamış rahat bir insan edasıyla hiç acele etmeden oradan uzaklaştı. En öndeki eşeğin yanında adımlarını hayvanınkine uydurarak Anadolu'nun göbeğindeki Hattuşaş'ın yolunu tuttu. Birçok kez gözleri Nil'i aradı. Kutsal ırmağın suladığı vadinin sadeliğinden yoksun bu engebeli manzaraya alışmak o kadar kolay değildi. Aşağı ikili alanlarla çöl arasındaki Nil'e özgü keskin ayrımı, tarlaların yeşilini, kumların altın sarılığını ve binbir renkli gün batımlarını özlemişti. Ama bunları unutması ve bütün düşüncesini sırlarını çözeceği bu soğuk düşman topraklarına yönlendirmesi gerekiyordu. Bulutlar alçaktı, şiddetli sağanaklar patlak veriyordu. Eşekler su birikintilerinden sakınıyor ve canlarının istediği zaman ıslak çimenleri yemek için duruyordu. Bu gördüğü manzara barış hiç uygun değildi. Doğaya egemen olan vahşilik, burada yaşayanların hayatı bir savaş gibi, geleceği de başkalarının yok edilmesi olarak görmelerine neden oluyordu. Yalçın dağların gözetimi altındaki bu ıssız ve hüzün verici vadileri verimli kılmak ve askerleri köylüye dönüştürmek için kim bilir kaç kuşak gerekecekti. Burada insanlar savaşmak için doğuyor ve sürekli savaşıyordu. Köylerin girişine kontrol noktalarının yerleştirilmesi aşağıyı kuşkulandırdı. Hitit güvenlik güçlerinin ülkeyi her zaman çok sıkı bir kontrol altında tutmasına rağmen yine de bir yabancı casus şebekesinin varlığından mı korkuyorlardı? Aldıkları bu alışılmadık önlem bir ipucu değerindeydi. Ordu, meraklı gözlerin görmemesi gereken bir savaş hazırlığı mı yapıyordu? İki kez devriyeler Aşağı'nın taşıdığı belgeleri incelediler ve nereye gittiğini sorguladılar. Aşağı'nın verdiği yanıtlar güven verici görüldüğü için yoluna devam etmesine izin verdiler. İlk köyün kontrol noktasına geldiğinde tepeden tırnağa arandı. Askerler sinirliydiler ve çabuk öfkeleniyorlardı. Bu nedenle Aşağı hiçbir itirazda bulunamadı. İlk gece bir ahırda uyuduktan sonra ekmek ve peynirle karnını doyurdu ve görünüşünün inandırıcı olduğunu düşünerek yolculuğuna devam etti. İkindiye doğru gerçekte olmayan hayali tüccarlar için taşıdığı tabletlerden kurtulmak için ormana doğru giden kestirme bir patikaya girdi. Başkente doğru yaklaştıkça yükünden azar azar kurtulacaktı. Ormanın bir kıyısında dik yamaçlı bir vadi yer alıyordu. Vadinin içi yağan yağmur ve karla parçalanıp yuvarlanmış büyük kaya parçalarıyla doluydu. Yamacın tepesindeki meşe ağaçlarının kıvrımlı kökleri toprağa tutunmaya çalışıyordu. En öndeki eşeğin taşıdığı torbalardan birini açan Ayşe, gözetlendiği duygusuna kapıldı. Hayvanlar yerlerinden fırladılar. Hareketten ürken saka kuşları havalandı. Mısırlı muhtemel bir saldırgana karşı kendini savunmak için eline silah olarak bir taş ve bir kuru dal parçasını aldı. Ona doğru yaklaşan dal seslerini açık bir biçimde duyunca bir kütüğün arkasına boylu boyunca uzanarak saklandı. Dört adam eşeklerin çevresini sardı. Bunlar asker değil, okları ve hançerleri olan haydutlardı. Haddi'de de kervan soygunculuğunun cezası büyüktü. Haydutlar yakalandıkları yerde hemen öldürülürdü. Aşağı görünmemek için yerdeki çamura iyice gömüldü. Şayet dört eşkıya onu yakalayacak olsalar boğazını keserlerdi. Yüzünde çiçek bozu olan sakallı şefleri bir av köpeği gibi havayı kokladı. Arkadaşlarından biri, baksana dedi, bu çok zayıf bir ganimet. Tabletlerden başka bir şey yok. Sen okumasını bilir misin? Öğrenecek vaktim olmadı. Bunların bir değeri var mı? Bizim için yok. Kafası bozulan haydut tabletleri kırdı, parçalarını vadiye attı. Eşeklerin sahibi uzakta olamaz. Üzerinde muhakkak para vardır. Şefleri dağılalım diye emretti. Hemen buluruz. Korkudan ve soğuktan donup kalan aşağı uyanıklılığını kaybetmemişti. Haydutların şefi ona doğru geliyordu. Mısırlı bir ağaç köküne tutunup sürünerek ilerledi. Haydut aşağıyı fark etmeden çevresinden dolandı. Aşağı birden yerinden fırlayıp koca bir taşı haydutun boynuna isabet ettirdi. Boynu kırılan adam yere devrildi, yüzü çamura gömüldü. Olayı gören arkadaşlarından biri şuraya bakın diye haykırdı. Aşağı kurbanının hançerini kaptığı gibi olanca hızıyla isabetli bir biçimde fırlattı. Hançer hırsızlardan birinin göğsüne saplandı. Hayatta kalan öteki ikisi yaylarını gerdiler. Aşağının kaçmaktan başka çaresi yoktu. Yamaçtan aşağı yuvarlanırcasına inerken bir ok kulaklarının yanından ıslık çalarak geçti. Aşağı nefes nefese koşuyordu. Yamacın dibindeki dikenli çalılardan oluşan bitki yığınına ulaşabilirse kurtulabilirdi. Bir başka ok baldırını hafifçe sıyırdı. Ama aşağı geçici sığınağa ulaşmayı başardı. Hafif yaralanmıştı ve elleri kan içindeydi. Böğürtlen çalılığının içinde ilerledi. Düştü, kalktı ve tekrar koşmaya başladı. Nefes nefese kalmıştı. Peşinden gelenler ona yetişirse boğuşacak gücü kalmamıştı. Ama küçük vadiye sessizlik hakimdi. Sadece bir karga sürüsü siyah bulutların altından uçarak sessizliği bir an için bozdu. Kendini güvenlikte hissedemeyen Ayşe, gece oluncaya kadar çalıların içinde hareketsiz bekledi. Sonra yamacı tırmandı ve eşeklerini bıraktığı yere döndü. Hayvanlar kaybolmuştu. Ortalıkta kala kala iki haydutun cesedi kalmıştı. Mısırlının derin olmayan yarası yine de acı veriyordu. Bir kaynağın suyunda yıkandı, yaralı yerlerin eline geçen otlarla oldu ve kocaman bir meşe ağacının tepesine tırmanıp birbirine paralel iki dalın üzerine uzanıp uyudu. Ayşe rüyasında işbirliğinin karşılığı olarak Şenar'ın verdiği lüks villalardan birindeydi. Çevresi palmiyelerle dolu bir havuzun kenarında oturuyor, bir kupadan nadide bir şarap yudumluyordu. Davta çalan güzel bir genç kız kulaklarını büyüledikten sonra koynuna girecekti. Soğuk bir yağmur güneş doğmadan onu uyandırdı. Ayşe kuzeye doğru yoluna devam etti. Eşeklerle tabletlerin kaybolması onu kimlik değiştirmeye zorluyordu. Mektupları ve yük hayvanları olmayan bir postacı, kontrol noktalarında kuşkulu görülür ve tutuklanırdı. Bu nedenle bir köye girmesi olanaksızdı.